Ayrım 2.
O kitabı gönderen meçhul kadın eli, farkında olmadan bana daha önce dokunmuş birçok eli canlandırmış ve benim bir kez daha o eller tarafından okşanmamı sağlamıştı. Kitabı karıştırırken herkes gibi çocukluğumu ve kadınlarımı kaybettiğimi düşündüm. Ama aşk, bir ilk aşk olarak orada duruyordu. Duracaksın. Acı, ağulu dikenler gibi ruhuna dolandığında, öfke kızıl bir küheylan gibi koşturduğunda, keder yaşlı bir ağaç gibi üstüne yıkıldığında duracaksın. Durup gümüş bir su gibi akan sabahın tazeliğine bakacaksın. Sana 200 yıl önceden haberler taşıyan alaycı kargaların sesini dinleyeceksin. Çiçeklerini koplayıp derin bir soluk alacaksın. Ölüm seni kuşattığında tam da o sırada hayata düşüneceksin. Acıyı, öfkeyi, kederi ulu bir gölgeliğe yatıracaksın bir zaman. Dinlenin biraz diyeceksin. Bir inci avcısı gibi ta derinlere dalıp tek tek bütün istiridyeleri açarak bir sevinç arayacaksın. Hayaller kuracaksın. Hatıralarını bir daha gözden geçireceksin. Sevdiklerini düşüneceksin ve seni sevenleri. Özlediklerini düşüneceksin ve seni özleyenleri. Teninde iz bırakanları ve senin izini taşıyan tenleri. Seni şakalarıyla güldürenleri ve senin şakalarına gülenleri. Sevinçlerini, hayallerini, hatıralarını, sevdalarını, sevişmelerini, özlemlerini, şakalarını bir bir yerleştireceksin içine. Hayat denilen mucizenin sana verdiği armağanları sıkıca kucaklayacaksın. Ölüm her yandan üstüne saldırıp seni kuşattığında tam da o zaman hayatı düşüneceksin. Güzel bir haber gelecek belki yarın sabah. Belki bir mektup alacaksın. Sana gülümsemesini çok istediğin biri gülümseyecek belki sana. Serüvenci gemiciler gibi meçhul denizlerde kaybolduğunda tam da o zaman karanın bir gün görüneceğini düşüneceksin. Gözcünün kara göründü diye bağırdığını hayal edeceksin. Kara hiç görünmese bile hiç olmazsa neyi aradığını ve neyi kaybettiğini bileceksin. Çektiğin onca fırtınanın varmayı umduğun o umutlu hedefle mana kazandığını anlayacaksın. Her şeyi kaybetsen de hayallerini kaybetmeyeceksin. Neyi aradığını hiç unutmayacaksın. Sevinçleri ne kadar hatırlarsan acının derinliğini o kadar kavrayacaksın. Yaşadığın ve yaşayabileceğin güzel şeyleri ne kadar çok düşünürsen öfken de o kadar keskinleşecek. Karanlık inerken aşağı daha dikkatli bakacaksın. Geleceğinle arana dibinde canavarların dolaştığı bir uçurum koyduklarında nasıl biteceğini bilmediğin atlayışını yapmadan önce geçmişine, sevinçlerine, hayallerine yaslanıp güç alacaksın. Sevdiğin bir türküyü mırıldanmaktan hiç vazgeçmeyeceksin. Bir çiçek iliştireceksin yakana. Ölüm seni kuşattığında tam da o zaman hayatı düşüneceksin. En azgın, en ihtiraslı sevişmelerini, en çılgın hayallerini, en çağıltılı kahkahalarını belli olmaz. Belki yarın sabah bir haber alacaksın. Acı ağulu dikenler gibi ruhuna dolandığında, öfke kızıl bir küheylan gibi koşturduğunda, keder yaşlı bir ağaç gibi üstüne yıkıldığında duracaksın. Durup gümüş bir su gibi akan sabahın tazeliğine bakacaksın. Sana 200 yıl önceden haberler taşıyan alaycı kargaların sesini dinleyeceksin. Çiçeklerini koklayıp derin bir soluk alacaksın. Ölüm seni kuşattığında tam da o sırada hayatı düşüneceksin. Acıyı, öfkeyi, kederi ulu bir gölgeliğe yatıracaksın bir zaman. Dinlenin biraz diyeceksin. Onları şefkatle dinlendireceksin. Çünkü onlara yine tekrar bir daha ihtiyacın olacak. Sevdiğini söyleyememek. O bizim güçsüz, korkak, kadınlar karşısında çaresiz, ezilen azarlanmaktan ve aşağılanmaktan ürkerek azarlanıp aşağılanan yanımızdı. Biz çekiciliği güçte ararken o güçsüzlüğe doğru yüzen yalnız balıktı. Güçsüzlüğün kederli ve çaresiz çekiciliğine sahipti ve bu çekiciliği filmlerinde de hayatında da pahalı ödedi. Herkes onu dünyanın en güzel kadınlarıyla yaşadığı aşk maceralarından dolayı kıskanırken o, dünyanın en güzel kadınları tarafından terk edilmenin acısını yaşadı. Bütün erkeklerin üstüne kapanıp gizlemeye çalıştığını Marcello bir stile dönüştürmüştü. Siyah Gözler filminde fırtınalardan örselenerek çıkmış ve örselenmiş yanını hep örtmeye çalışmış erkeklerin içini elemle kavuracak kısacık bir sahne vardı. Marcello, Rusya'da bir kadına çılgınca aşık olduktan sonra karısına bir başka kadını sevdiğini söyleyip ayrılmak için İtalya'ya dönmüştü. Karısına gerçeği söyleyebilmek için Roma'nın büyük bahçelerinde sevgilisinin hayalini kurarak dolaşıp güç toplamaya çalışıyordu. O sırada karısı ceketinin cebinde Rus sevgilinin yazdığı bir mektubu bulup Marcello'nun karşısına bütün ışmıyla dikilmişti. ''Bir başkası mı var?'' Yuvasını kaybetmiş ıslak bir kedi yavrusu gibi bakmıştı karısına. Bir an kararlılık parlamıştı göz bebeklerinde, sonra tek kelimelik bir cevap vermişti. Hayır, Bir tek kelime bir erkeğin hayatını mahvetmeye yetmişti. O tek kelimeyle asla yaşamak istemediği bir hayatı sürdürmüş, yaşamak için bütün hayatını verebileceği bir aşktan vazgeçmişti. Gücü bir kadının yüzüne karşı gerçeği söylemeye yetmemişti. Gerçeği söyleyip bir kadının öfkesi ve üzüntüsüyle yüzleşmektense kendi hayatını yakmaya razı olmuştu. Bütün bir hayatla kıyaslandığında da çok kısa sürecek bir acıyı taşıyacak gücü olmadığından ömrünün geri kalan kısmını dinmez bir sızıya çevirmişti. O bizim güçsüz çaresiz yanımızdı. Yürüyüp gidecek, gerçekleri açıkça söyleyecek, hayatı aşka teslim edecek gücü olmayan bütün erkeklerin gizli kederini açığa çıkartıyordu. Kendi hayatını da filmlerine benzetiyordu. En güzel kadınlara aşık oluyor, onları kendine aşık ediyor ama aşkı hiçbir zaman bir kadının yaşadığı ve yaşamak istediği gibi dolu doluya yaşayamıyordu. Roma'da kendini bekleyen ilişkisini bir türlü kesemediği bir karısı oluyordu hep. Hayatı bir güçsüzlükle parçalanıyordu. Belki de bir kurnazlıkla. Bekleyen kadın her zaman bir sığınaktı çünkü güzel kadınlar tarafından terk edildiğinde koşup gideceği, yaralarını iyi edeceği, dinleneceği, soluklanacağı bir sığınak. Ve terk edildiğinde gidebileceği bir sığınak olsun diye terk ediliyordu. Kadınların bize uyandırdığı duygular onda çok yoğundu. Şiddetle onlara doğru çekiliyor ve şiddetle korkuyordu onlardan. Marcello'nun diğer erkeklerden farkı bizim utanıp saklamaya çalıştığımızı, o güçsüzlüğü, korkuyu sevmekle kaçmak arasındaki o ateşli çarpışmayı onun açıkça ortaya koyması, güçsüzlüğünü bir içtenlik haline sokmasıydı. Bizde bir sahtekarlığa dönüşen güçsüzlük onda içtenliğe dönüşüyordu. Saf ve içten bir güçsüzlük ise her şeyden daha çekiciydi. Kadınlar daha sonra terk etmek için koşuyorlardı ona. Biz onu yaşadığı aşklar için kıskanırken o terk edildiğini ağlıyordu. Hayır diyemiyordu. Kadınlar gibi vahşi değildi ve bütün erkekler gibi vahşeti gerektiğinde vahşileşememesinde yatıyordu. Onun hayatında bir kadın daima üzülüyordu ama üzülen Marcello'nun üzülmemesini istediği oluyordu. Kadınların aksine onun vahşeti irade dışı bir vahşetti. Yakışıklı yüzü yumuşak çizgileriyle hep bir kedi yavrusu gibi baktı kadınların yüzüne. Hep sevildi, hep terk edildi, hep ağladı. O bizim içimizdeki kedi yavrusuydu. Tek farkı kaplan numarası yapmamasıydı. Onun için onu şefkatle sevdik. Onun için arkasından şefkatle üzüldük. Onun için onu asla taklit etmedik. En güçsüzümüz oydu. Onun kadar güçsüz olmaya bizim gücümüz yetmedi. O değerli zehir. Bazen bir ömür bir uçurum taşırız içimizde ve fark etmeyiz. Bizi biz yapan her şeyin ve adına hayat dediğimiz serüvenimizin kökünde bazen büyük bir boşluk vardır. Ve biz bu boşluğu onun orada olduğunu bilmeden, hissetmeden taşır dururuz. Onu görmemiz, hissetmemiz, onun orada bulunduğunu anlamamız, genellikle o boşluğun hiç olmazsa bir kez güçlü bir duyguyla, keskin bir heyecanla, yakıcı bir istekle dolması ve sonra boşluğu dolduran duygunun ya da insanın bizi bırakıp çekilmesiyle olur. Geride kalan, artık doldurmak için çırpındığımız bir uçurumdur. Orada olduğunu her an bütün tenimizle ve ruhumuzla hissettiğimiz büyük bir boşluktur. O güne dek gizli gizli kendini duyumsatan uçurum ayaklarımızın dibinde açılmıştır artık ve gözlerimiz o derinlikten başka bir şeyi görmez. O uçurum dolmadan önce yaşadığımız her şey manasız ve sıkıcıdır. Geçmiş yaşamımıza dönmeyi düşünmeye bile tahammül edemeyiz. Bir uçurumu taşıdığımızı bilmeden manasız ve sıkıcı bir hayatı ömür boyu sürdürmek mi, yoksa orada bir uçurum olduğunu, onu unutulmaz heyecanlarla, maceralarla, anılarla dolu bir duygu tayfunundan geçtikten sonra anlamak mı daha kötü? O sırada bunu düşünemeyiz bile. İçindeki boşluğu bir kez görmüş olan, zaman zaman keşke bunu hiç görmemiş olsaydım dese de bir daha asla o boşlukla yaşamaya dayanamaz. 35 yaşında ülkesinden uzak bir sanatoryumda veremden ölen yazar Mansfield, bir hüzün güncesi adını taşıyan anılarında 18 yaşında kendi hayatındaki boşluğun dolduğu geceyi anlatır. Soğuktan, yorgunluktan ölü gibiyim, uyuyamıyorum. Çünkü öylesine birdenbire oldu ki uzun süredir bunu beklememe karşın altüst oldum, ezildim altında. O yorgun, dün geceyi onun kolları arasında geçirdim, ona tapıyorum anlamına gelir bu. Bedeninin büyülü çekiciliğini duyumsamadan yatağımda yatıyorum. Ve boşluğun dolduğu andaki büyük haz. Beni büyülüyor, tutsak ediyor, varlığına, bedenine tapıyorum. Başımı göğsüne dayayıp yatarken yaşımın verebileceği ne varsa duyumsuyorum. Tüm sıkıntılarım, aşağılık korkularım silinip gidiyor. O zamana kadar belli belirsiz bir iç sıkıntısı, hayatın söylendiği kadar güzel olduğundan duyulan kuşkunun yarattığı hafif bir huzursuzluk yaşanırken, o uçurum bir kez dolduktan sonra artık bir daha onun eski haline dönmemesi, hayatın hep aynı dolulukta yaşanması için önüne geçilemez bir tutku duyulur. Hayatın zevkli ve anlamlı olduğu anlaşılmıştır ve bu insana bağımlı kılar. Zevksiz ve anlamsız bir hayat artık karanlık ve kirli duvarlarıyla ruhunuzu ezen, içinde kıpırdayamadığınız dar bir hücredir. Duvarları yıkmak için önüne geçilmez bir arzu hissedersiniz. Kısa yaşamını çılgınlıklarla, yazdığı harikulade güzel hikayelerle, hülyalarla ve acılarla geçiren Mansfield, bu bağımlılığı bazı eleştirmenlerin dahice bulduğu üslubuyla güncesine döker. Yaşamımın korkunç bayağılığı yok olup gitti. Onun kollarının sığınağından başka hiçbir şey kalmadı. Kuşkusuz bir hafta önce bütün bunlara katlanabilirdim. Çünkü sevmenin, sevilmenin, tutkuyla hayran olmanın gerçek anlamda ne olduğunu dahi bilmiyordum. Ama şimdi onu yitirirsem, onu elimden alırlarsa ruhum sokaklara düşer. Rastgele bir yabancıdan sevgi dilenir, o değerli zehirden birazcık olsun tatmak için yalvarıp yakarır. Hayatımızdaki uçurumları coşkulu seller doldurur bazen. Kuru bir vadinin tutkulu bir nehre, çorak bir bozkırın Babil bahçelerine dönüşmesindeki sihri şaşkın bir hayranlıkla yaşarız. Ama ne yazık ki bazen büyük nehir ardında kurumuş bir nehir yatağı bırakarak akıp gider. Daha önce hiç bilmeden içimizde taşıdığımız ama o gittikten sonra içimizi parçalayan bir acıya dönüşen boşluk artık bütün hayatımızı esir almıştır. Ölümün ıssızlığını andıran bir karamsarlık çöker. Aşktan çılgın gibiyim. Şimdi o benim için her şey, ama her şey, ama şimdi gidiyor. Beklediğim şey gerçekleşti. Sabun köpüğü gibi uçtu gitti. Gerçekten de bu tür yaşantılarımın sonuncusu bu. Bu son yaşantım. Daha fazla dayanamıyorum artık. Ruhumu öldürüyor. Her seferinde daha derinden duyuyorum bunu. Çünkü her seferinde yaram yeniden hançerleniyor. Bıçak yarayı deşiyor. Eski acıları uyandırıyor. Yanımda bir mum dingince yanıyor. Altın renkli bir çiçeği andırıyor. Ama burada çok uzun kalırsam alev küçülecek. Pırpırlanacak, ölecek. Yaşam da böyle. Aşk da. Belli belirsiz, geçici, kaçıcı bir şey. Karamsarlık, iç kapayıcı, korkunç karşımda duruyor. Eski düşleri tutunuyorum sıkı sıkı. Gökkuşaklarını, kesme cam bardaklarını seviyorum ben. Gökkuşağı silinip gidiyor. Bardaksa parçalanıp binlerce elmas parçacığa dönüşüyor. Nereye dağılıyorlar? Gökyüzünün uçsuz bucaksızlığı içinde göğün dört bir yanından esen yerlere kapılıp yok oluyorlar. İçinde boşluğu taşıyan hayat korkunç bir bayağılıktır. O boşluk fark edildikten sonra bir mumu altın rengi bir çiçek yapan ise o bir tek kişinin varlığıdır. Gökkuşağını ve kesme bardakları seversiniz onu düşündüğünüzde. O gittiğinde altın rengi çiçek solar, gökyüzü ve kesme bardaklar parçalanır, gökyüzünün uçsuz bucaksızlığı içinde esen yerlere kapılıp yok olur der. Yalnızlık her gittiğiniz yere sizden önce varıp sizi karşılar. Kuşların kara lekeler gibi uçtuğu bulutlu öğleden sonraları dayanamazsınız. Ruhunuz sokaklara düşer. O değerli zehir için yalvarırsınız insanlara, bulamazsınız. O bir zehirdir ama değerlidir ve kolay bulunmaz. Kendinizi ve her şeyi küçümsersiniz. Siz bir boşluksunuzdur ve her şey bir boşluktur. Ve belki işte o zaman sorarsınız hangisi daha iyi diye. Bir uçurumu onu hiç fark etmeden içinde taşımak mı? Yoksa hayatın başka türlü yaşanacağını da gördükten sonra kederli bir yalnızlıkla içinizdeki uçurumu fark etmek mi? Ancak uçurumu gördükten sonra sorarsınız bunu. Bunun cevabı hep değişir ama hep o değerli zehri ararsınız. Bir uçurumla yaşamak aslında yaşamamaktır. Anlamışsınızdır bunu. Yaşamak ise değerli bir zehri içmektir ve zehir içilirken ne kadar güzelse bittiğinde o kadar yakıcı olacaktır. Üstelik o zehir sizi diğerlerinden ayıracaktır. Uçurumlarını hiç fark etmeden yaşayan insanlarla, uçurumlarının bir bedenin büyüsüyle, bir başka insanın ısısıyla, kahkahasıyla, sıcak bir öğleni ya da erken bir sabahıyla, düşlerinde belir veren görüntüsüyle doldurduğunu görenlerin yaşadıkları ve seyrettikleri hayatlar birbirine hiç benzemeyecektir. İkincilerin hayatında keder, ayrılık, öfke, özlem olsa da bayağılık olmayacaktır. Altın rengi bir çiçek gibi yanan mum sönse de altın rengi bir çiçek gibi sönecektir. Ruhları sokaklara düşse de o sokaklar değerli bir şeylerin arandığı yerler olacaktır. Yalvarsalar da öbürlerinin tadını ve sarhoşluğunu bilmedikleri bir zehri içmek için yalvaracaklardır. Bazen bir ömür, bir uçurum taşırız içimizde ve fark etmeyiz bunu. Bir gün o uçurum dolar. Değerli bir zehirle dolar o uçurum. Bizi heyecanlandıran, sakinleştiren, sevindiren ve kederlendiren bir zehirle. Altın rengi çiçekler gibi mumlar yanar. Sonra biri zehrini alıp gider. Gökkuşağı ve kesme bardaklar dört bir yandan esen yerlerle dağılır. Ruhumuz sokaklara düşer. Bir uçurum parçalanır yüreğimizde, içimizde ve o değerli zehrimizden içmezsek bizi de parçalar. Bir roman, bir çocuk, bir aşk. Önce ismiyle tartışma yaratmıştı roman. 27 yaşındaki şair Lermontov'un yazdığı romana zamanımızın bir kahramanı ismini vermesi herkesi kızdırmıştı. Romanın kahramanı olan Pechorin, insanlara yabancı duran, hiç kimseyi sevmeyen, yalnız ve acımasız bir adamdı. Çünkü kadınları aldırmaz tavırlarıyla kendine bağlıyor, sonra da inanılmaz bir insafsızlıkla onları bırakıveriyordu. Sanki hayattan ve aşktan intikam almaya çalışır gibiydi. Ölüme ve kadınlara boş veriyor ama bu ikisinin etrafında dolaşmaktan da zevk alıyordu. Okuyanlar yaşadığımız dönemin insanları Pechorin gibi acımasız ve duygusuz mu? Niye Lermontov'un böyle birini zamanın kahramanı olarak seçti diye sormuşlardı. genç yaşında bir düelloda öldürülen ve hem romanıyla hem hayatıyla hem de ölümüyle 14 yaşındayken birden en sevdiğim yazarlar listesinin tepesine oturan bu ateşli şairin yazdığı kahramana bayılmıştım. Benim daha sonra kadınların elinden çekeceğim bütün acıların intikamını daha baştan alır gibiydi. Romanda bir bölüm vardı. Rus aristokratların pek sevdiği bir kaplıca kentinde geçiyordu. O mevsimde Petersburg sosyetesi o şehirde buluşmuştu. Bütün roman boyunca Pechorin'in sıcaklık duyduğu tek kadın olan yaşlı bir kontun karısı da kocasıyla birlikte oradaydı. Kadın evli olduğu için Pechorin onunla pek sık buluşamıyordu. Gündüzlerini karargâhta geçiriyor, akşamları da sayfiye köşklerinde verilen davetlere katılıyordu. Davetlerde gizli aşklar yaşanıyor, aralarına sık sık Fransızca cümlelerin karıştığı dedikodular yapılıyor, altın yıldızlı apoletlerini şakırdatan genç subaylar uzun kılıçlarını bir elleriyle tutarak genç hanımlarla danslar ediyorlardı. Davetlerin gözdesi sosyeteye henüz katılmış olan genç bir prensesti. Çok güzel, çok saf ve saflığının farkına varamayacak kadar güzelliğine mağrurdu. Bütün subaylar o genç prensesin peşindeydi. Pechorin'in belki de tek arkadaşı, er kaputuyla dolaşan bir harbi öğrencisiydi ve göz alıcı üniformalarıyla dolaşan subayların arasında er kaputuyla kadınların ilgisini çekiyordu. Harbiyeli genç prensesin de kendisiyle ilgilendiğine inanıyor ve prensesle aralarında geçen her şeye gelip Pechorin'e anlatıyordu. Pechorin anlatılanları sessizce dinliyor ve vahşi bir keyifle genç prensesi pençesine düşürmek için bekliyordu. Bunun içinde planı çok basitti. Prensesi uzak duruyordu. Bütün erkekler peşinde koşarken kendisini aldırmayan ve uzak duran bir subay kaçınılmaz olarak prensesin gözüne takılmaya başlamıştı. Bütün güzel kadınlar gibi kendisine hayran olmayan bir erkeğe tahammül edemediğinden onu da hayranlar arasına katmak için Pechorin'e yaklaşmış ve onu kendisine bağlamaya çalışırken kendisi Pechorin'e bağlanmıştı. Artık her davette Pechorin'in yanında oturuyor ve başkalarını aldırmadan onunla konuşuyordu. Dedikodular almış yürümüş, er kaputlu arkadaşı Pechorin'i düelloya davet etmeyi düşünmeye başlamıştı. Bir gün bir at gezintisi sırasında genç prenses aralarındaki aşktan çok emin olarak "Sizi sevdiğimi ilk olarak benim söylememi mi istiyorsunuz?" demişti. Ve prensesin kendisine bağlandığını gören Pechorin o insafsız cevabı vermişti. "Hayır, söylemeyin." Zavallı kız kıpkırmızı kesilip atını mahmuzlayarak oradan kaçmıştı. O sıralarda orta sondaydım. Her gün okuldan çıktıktan sonra birlikte yürüdüğüm bir kız vardı. Bir profesörün kızıydı. Ve bir profesörün kızı nasıl olması gerekiyorsa öyleydi. 14 yaşına rağmen çok kibar ve çok zarifti. Okulun son haftalarıydı. Nişantaşı'nın kaldırımları ısınmaya başlamış, caddenin kenarlarındaki ağaçlarda kuşlar peydah olmuştu. Hafta sonları bazen buluşup sinemaya gidiyorduk ve benim hayatım boyunca bir kadında gördüğüm en büyük sıcaklığı her cumartesi günü yaşıyorduk. O zamanlar jartiyerler vardı ve genç kız yeni yeni jantiyer takıyordu. Jartiyeri her seferinde gevşeyip kopçasından çıkıyordu, benden bir bozuk para istiyor ve bir apartman aralığına girip jartiyerin kopçasına o bozuk parayı yerleştiriyordu. Ona o bozuk parayı verirken çok sıcak ve çok yakın bir şeyi paylaşmanın, suç ortaklığının ve bir kadının mahremiyetine girme iznini almanın başka hiçbir şeyde bulunamayacak o muhteşem hazını yaşıyordum. Aşk o bozuk paranın başka hiç kimseden değil, yalnızca senden istenmesiydi. Sonra yıllarca bir kadınla bir erkek arasında yaşanabilecek en yakın ve en sıcak duygu olarak hep o bozuk parayı verdiğim anları hatırladım. Yıl sonlarına doğru bir akşam okuldan çıktıktan sonra yürürken "Seni sevdiğim ilk benim mi söylememi istiyorsun?" dedi. Nasıl olduysa kitaptaki prensesin söylediğini hemen hemen aynı kelimelerle söylemişti ve ben ona aynı Pechorin gibi cevap verdim. "Hayır, söyleme." Kıpkırmızı kesildi. Hiçbir şey söylemeden yanımızdan geçen ilk taksiye binip gitti. Bir daha okula gelmedi ve ben onu bir daha hiç görmedim. Bir daha da hiç kimse benden jartiyerini sıkıştırmak için bozuk para istemedi. Bir roman kahramanını taklit edebilmek için bir romandan ödünç alınmış acımasızlığın uzun kılıcıyla genç bir kızı ve kendimi vurmuştum. Nereye gidersin sevdiğim? Hatırlamak için harcadığımızdan çok daha fazla çabayı unutmak için harcıyoruz herhalde. Unutmak. Çaresizlerin fırtınalar arasında bir gün oraya ulaşmanı düşünüp kurdukları o acıklı sığınak. Hayatımıza girenleri ya da girmek için kapılarımızı zorlayanları silmek aklımızdan. Onlar yokmuş gibi davranıp onlar yokmuş gibi yaşamak. Geçmişi, o geçmişi yaşayan parçamızla birlikte çıkartıp atmak içimizden. Atılan her parçayla birlikte içimizde bir boşluk kalacağını bilerek yapmak bunu. Ya da yaşanacak bir şeyler vaat edenleri bir gün onları da unutmak zorunda kalacağımızı düşünerek daha baştan unutmaya çalışmak, geçmiş gibi gelecekten de parçalara ayıklamak. Geçmişimiz ve geleceğimizi bir kazı yerine çevirmek hayatımızı. Nasıl bir öğüt vermeliyiz kendimize, unut mu demeliyiz? Sana zevk vermiş olanları ve zevk vaat edenleri unut. Hiçbir zaman yekpare bir kıta olamayıp birbirine köprülerle bağlı yüzlerce binlerce küçük adacıktan oluşan hayatın parçalarını birbirine iliştiren köprüleri yakmalı mıyız? Hafızamızın en çok dönmek istediği, en çok özlediği adacığı mı köprülerini yıkıp hayat haritamızdan silmeli miyiz? Geçmişimizde en çok özlediğimiz mi en çok unutmaya çalıştığımız? En unutulmaz olan mı en unutulmak istenen? Ya da geleceğimizde en fazla zevk vaat eden mi köprünün başında en uzun oyalanıp gözlerimizi kapayarak belki ben gözlerimi açana kadar ışıklarıyla beni çeken o adacık aklımın haritasından silinir diye beklediğimiz? Hatırlamak için harcadığımız çabadan çok daha fazlasını unutmak için harcıyoruz. Unutabiliyor muyuz bari? Hayatınıza kazdığınız o çukurların etrafından dolaşıp geçebiliyor musunuz? Bir zamanlar bütün dünyayı birbirine katan o şarkıyı dinlediğinizde sorulan sorunun cevabını verebiliyor musunuz? Nereye gidersen sevdiğim yatağında yalnızken. Nerelere gidiyorsunuz yalnızken yatağınızda? En çok gitmek ve en çok kaçmak istediğiniz yere mi? Geçmişte en yakınımız olmuş olan şimdiki yabancıyı ya da gelecekte en yakınımız olabilecek şimdilik yabancıyı hafızanızın derinliklerinden söküp uzak sürgünlere gönderdiğinizde onunla birlikte giden bir şeyler olmuyor mu? Her unutuş bir eksiliş gibi gelmiyor mu size? Unuturken eksilmiyor musunuz? Ve korkmuyor musunuz sımsıkı kapadığınızı sandığınız o sürgün kapıları bir gün aniden açılıverecek, sürgünleriniz nerelere gittiğinizi hiç söyleyemeyecekleriniz yalnız yataklarınıza gülümseyerek geliverecekler diye. Ansızın geliveren bir zarftan çıkan Haydar Ergülen'in yanına mavi çarpı atılmış şiirindeki mısralardan haberdar mısınız? Gözlerimiz uzaklıklar değil ki yalnız, göze alamadığımız yakınlıklar da acıtır. Acıyor mu gözleriniz göze alamadığınız yakınlıklardan? Geçmişe ya da geleceğe doğru uzanan kaç köprü yaktınız bugüne dek? Hayatınızın haritasını çizerken kendi ellerinizle sevgiyle, gülümseyişle, sevişmeyle denizlerinize kondurduğunuz kaç adanın, unutuluşun depremiyle suların derinliğine battığına tanıklık ettiniz? Kaç adayı batırmak için kaç deprem yarattınız? Bir adanın üstüne kapatsın diye depremlerinizle yükselttiniz o dalgalar. O adayla birlikte daha başka neler yuttu sizden? Yıllar sonra bütün bu depremleri yarattığınız için affedebilecek misiniz kendinizi? Ve gözleri ancak gözler bağışlayabilir. Öyle acıyor ki gözlerim kim bağışlayacak? Acıyor mu gözleriniz? Gözlerinizi bağışlayacak öbür gözleri aramıyor musunuz? Unutulanlar arasında en zor unutulanı olan o gözleri aramıyor musunuz? Kim bağışlayacak gözlerinizi? Kim bağışlayacak? Kim bağışlayacak bu unutuluşları? Sis değil, uykusuzluk değil, iki uzak şehir gibi ayrılıktan kavuşmuyor gözlerim. Hatırlamak için harcadığımız çabadan çok daha fazlasını unutmak için harcıyoruz. Bize zevk verenleri ya da zevk vaat edenleri unutmak, onları aklımızın haritasından silmek için. Unutuyoruz. Her unutuşta biraz daha eksilerek, en hatırlanacak olanları unutmak derin sürgün yaraları açıyor içimizde. Ve biri soruyor bize şarkılar söyleyerek, nereye gidersin sevdiğim yatağında yalnızken? Geçmiş köprüleri yakıyor, geleceğe uzanan köprülerin başında o gelecek de kaybolsun diye bekliyoruz. Geçmişi unuttuğumuz gibi geleceği de unutmaya çalışıyoruz. Zevk veren ve zevk vaat eden her şeyi unutmak için çabalayıp duruyoruz. Gözlerimiz unutmaktan ve ayrılıktan acıyor. Biri hepimizle göz göze gibi hala uykusuz, biri sis içinde kirpiklerine kadar açık, bu sessizliği kim bıraktıysa göremiyorum. Konuşkan gözlerinde tek sözcük bile gözlerimiz birbirine değmiyor gecenin iki şehrinde. Bu sessizliği kim bıraktı size? Gözleriniz birbirine değmiyorsa gecenin iki şehrinde bunun suçu kimde? Neden değişmiyor gözleriniz? Neden değmiyor? Neden tek sözcük bile yok o konuşkan gözlerde? Geçmiş olan her şeyi biliyor ve unutmak için kıvranarak unutuyorsunuz. Gelecek, olacak her şeyi tahmin ediyor ve kıvranarak unutmaya uğraşıyorsunuz. İki ucunu birden yıkıyorsunuz köprünüzün. Nereye gider bu köprüler kendi eksilmişliklerinizden başka? Ve sen nereye gidersin sevdiğim yatağında yalnızken? İki şehri var gecenin biri gözümde. Tütüyor, birinin dumanı üstünde yağmur gibi çöken siste. Bana bu uykusuz şehri niye bıraktın? Göze alamadığım bir şehrin yerine bütün şehirlerdesin. Nerelere gidersin sevdiğim yalnızken yatağında?